Beyşehir, Ahmet Hamdi Tanpınar.
Ayrım 3.
Bunlar şehrin kendisi, bizim olan mimarlık, bizim olan musiki ve hayat, nihayet tepsinin üzerinde dalgalanan, hepsini kendi içine alan, kendimize mahsus duygulanmaları, hüzünleri, neşeleriyle, hayalleriyle sadece bizim olan zamanla takvimdi. Eski İstanbul mahallelerinde dolaşıp da bu zamanı duymamak, onun tılsımlı kuyusuna düşmemek imkansızdı. Bu elle dokunulacak kadar kesif, ruhani renklere bürünmüş, her karşılaştığını bir rahmaniliğin sınırlarına götüren, en basit şeylere bir içlenme, bir mağfiret edası veren, dua ve tevekkül yüklü, dünya ile ahiretin arasında aralık bir kapı gibi duran garip bir zamandı. Eski İstanbullu, yüzünü bu zamanın aynasında çok uzak, adeta erişilmez ötelerden gelmiş bir şey, bütün bir ahiret kokusuyla tütsülü bir gölge gibi seyrederdi. Yanı başlarındaki küçük cami ve medrese mezarlıklarındaki ölüleriyle yan yana yaşayan, sevinçlerini, hüzünlerini onlarla paylaşan eski İstanbul mahalleleri, bu zamanın içinde gövdesine ağır boğumlu sarmaşık halkaları kenetlenmiş, yaşlı bir ağaç gibi güçlükle nefes alarak yaşarlardı. Bu mahallelerde gün beş ezanın beş tonuzundan geçerek ilerleyen, sırasına göre renkli, heybetli, zaman zaman eğlenceli bir alaya benzerdi. Onun hiçbir törenin kaydetmediği, buna rağmen hiç değişmeyen bir sürü merasimi, adabı vardı. Satıcı sesleri bunlardan biriydi. Eski İstanbul mahallelerinde bu sesler bütün bir günü baştan başa idare eder, saatlerin rengini verirdi. Tıpkı ucuz bir aynada saçlarını düzelten güzel bir kadın gibi İstanbul mahalleleri bu seslere eğilir, onların yer yer genişleyişinde günün değişmez merhalelerini kabule hazırlanırdı. Kuvvetli yaz öğlesini bile içeriye damla damla sızdıran kafeslerin arkasında birdenbire sesten bir ağaç dallanır, budaklanır, satılan şeyle hiç alakası olmayan nameden meyveler, üzeri işlemeli yağlıklarla örtülmüş aynalara, tozlu camın altında kağıdın renkli ebrusu, tesibiyle karışan yazı levhalarına, mutfakta iyi kalaylanmış bakır kapların dizili durduğu raflara, merdiven başlarında geceye hazırlanmış lambalara salkım salkım asılır, sonra uzak sokaklara yaprak yaprak dağılırdı. Bazen 2-3 satıcı birden karşılaşır, küçük bir ses ormanı teşekkül ederdi. Artık ne lamba ve lamba şişesi satan ihtiyar, ne simitçi ne de sürahi, bardak, tabak satanlar kalmadı. Simitçi geceleri fener taşımıyor, hele mani düzmesini hiç bilmiyor. Macuncunun yerini karamela satan çocukların kirli çekirge sürüsü aldı. Yalnız yoğurtçu, bazı eski köşk bahçelerini tek başına bekleyen ihtiyar çınarlar ve çamlar gibi duruyor. Fakat bilmem çocukluğumuzda olduğu gibi sesi gene bir mevsim fikriyle beraber yürüyor mu? Eski İstanbullu için Silivri yoğurdu kışın sonuydu. Değneğe sarılmış kiraz ile yazın, salepçi ve bozacının adımlarıyla kışın başlaması gibi. Bu ses sokak aralarında peşinde sürüklediği taze çimen kokusu, kuzu meleişi hayaliyle mayalanır mayalanmaz, şehir hayatında o zamanlar büyük bir yeri olan uçurtma mevsimi başlardı. Bu satıcıların içinde benim en çok hoşlandığım lambacıydı. Her gün ikindiden sonra sırtında çok havaleli bir sepetle geçerdi. Garip bir seslenişi vardı. Lamba kelimesini ilk hecesinin üzerine basarak bir balon gibi ağzında şişirdikten sonra G ekini kendini bir hamlede ortadan silmek ister gibi yutar, şişeleri iğnin üzerine iyice basarak parlatır ve leri sanki dünyanın bütün camdan eşyasını ağzında toz haline getirmiş gibi uzun uzun dört yana üflerdi. Bu camcı mahallemizin aydınlık satan adamıydı. Yaz gecelerinde etrafında pervaneler uçuşan, kış gecelerinde altında masal dinlediğim, kitap okuduğum lambaları, merdiven başında, sofalarda, taşlıklarda, evin bütün yalnızlığını bekleyen, el ayak kesilir kesilmez tahta gıcırtılarını dinleyen idare lambalarını ondan alırdık. Bu sesler, fakir eğlencesi kıt semt gecelerinin belli başlı zevklerinden, renklerinden biriydi. Gerçi getirdikleri değişiklik sadece zamanı bölen iptidai bir name faslasından ibaretti. Fakat korku ve vehimle yüklü gecenin sessizliğini süslerlerdi. Geceleyin geçen bir satıcı sesi bugünün çocuğuna hangi ürpermeyi verebilir? Üst kattaki gramofonla yan taraftaki radyo arasında bir uğultu değirmenine dönen bugünün kafası için bir satıcı sesinin değeri ancak satılan şeyle ölçülebilir. Kaldı ki o ürpermeyi duymak için eski İstanbul gecelerine dönmek yangının, her türlü emniyetsizliğin, evindeki şehirliği bir dağ yolcusu uyanıklığı içinde yaşattığı zamanı bulmak lazımdır. Tamburi Cemil'in ninnisini bir musiki şaheseri saymak epeyce güçtür. Fakat o plağı bulursanız iyi dinleyin. İktisadi denkliliği bozulmuş, mihrabı çökmeye yüz tutmuş, gururunu yapan geleneklerin duvarı çatlamış bir topluluğun iç benliğini en canlı yerinde verir. Tambur, sanatın hududuna girmeyen bir taklitle de olsa bütün havayı nakleder. Şüphesiz eski İstanbul sadece bu hüzün, bu hislilik değildi. Sanıldığından çok fazla eğleniyordu. Belki de bu ninni, Hüseyin Rahmi'nin hayatımızın her safhasını alaya alan romanları gibi biraz da eğlenmek için yapılmıştı. Bununla beraber bu fakirlik cemiyetinde saadeti bir ruh muvazenesinde arayan saf ve ahenkli insanların hayatında her şeyin peşine bu gölge iyiden iyiye takılmaya başlamıştı. Doğrusu istenirse bu hüzün biraz da kendiliğinden gelen bir şeydi. Tıpkı boş bir tiyatro sahnesinde seyredilen bir akşam saati gibi hayatın bazı unsurlarından doğuyordu. Petrol lambası hava gazıyla yarı aydınlanan sokak, dilence sesleri, bekçi sopası, yangın korkusu, acı vapur düdükleri, fazla dindar hayatın verdiği o garip psikozlar adeta matematik şekilde onu hazırlayıp besliyordu. Fakat ne de olsa vardı ve etrafımızdaki havayı elle dokunulacak şekilde kesifleştiriyordu. Onu kaybettiğimiz zaman kendimizi çıplak bulmamız, sarsılmamız da hayatımızda büyük bir yeri olduğunu gösterir. Ahmet Rasim'in 1913 yılı Nefsali Millisi'nde çıkan Sokaklarda Geceler adlı küçük yazısını hatırlar mısınız? İstanbul gecelerinin bütün büyüsü yerli hayatın bir çareliği ile beraber bu yazıdadır. Artık kaybolan yahut kalıntı hayatını yaşayan eski İstanbul mahallesi orada sanki kendi uykusunda sayıklar. Pek az adam onun gibi yaşadığı şehrin üstüne eğilmiş ve bir ses makinesi gibi her duyduğunu kaydetmiştir. Ahmet Rasim'le bir defa karşılaştım. Heybeliada'da deniz kıyısında bir meyhanede sabah rakısını içiyordu. Senelerden beri içinde birikmiş duyguları söylemek istedim. Kızarmış ve bulanık gözlerle bana baktı ve büsbütün başka şeylerden bahsetti. Yalnız bir ara beni dinler gibi oldu ve hemen arkasından "Besenigarımı sever misiniz?" diye sordum. Biraz şaşırmakla beraber "Hem de çok" dedim. Bilmem şaşırmaya hakkım var mıydı. Ben muharriri aramıştım, karşıma musiki şinas çıkmıştı. Müverrih de çıkabilirdi. Besenigar'ın hikayesi eski hayatımızın bütün bir tarafıdır. Ahmet Rasim Abdülhamit devrinin meşhur merkez kumandanı Sadullah Paşa'nın Çemberli Taş'ta şimdi Efkaf Müdürlüğü olan konağında cariyelere gençliğinde musiki dersi veriyordu. Bu cariyeler arasında şairin çok beğendiği, güzelliği kadar istidadına da hayran olduğu Nigar isminde çok güzel bir genç kız Verem'den ölür. İşte "Ben böyle gönüller yakıcı bestenigarım" diye başlayan bu manzume bestesiyle beraber bu genç kıza mersiyedir. Dedenin hissi hayatımızda bir dönüm yeri olan kızının ölümü için yazdığı çok meşhur mersiye bestesinden sonra başlayan moda da bu küçük beste en güzellerinden biridir. Eski İstanbul'da kaybolan şey sade bu name değildir. Mahallenin kendisi de kayboldu. Eski mahalleyi Neşet Halil'den okuyunuz. Bütün İstanbul semtlerinin sırrını acı bir hasretle yeni hayat aşkının birbirine kenetlendiği bu güzel ve derin yazılarda bulursunuz. Bugün mahalle kalmadı. Yalnız şehrin şurasına burasına dağılmış eski fakir mahalleliler var. birbirlerinin hatırını sormak, bir kahvelerini içmek, geçmiş zamanı beraberce anmak için zaman zaman gömüldükleri köşeden çıkan, bin türlü zahmete katlanarak semt semt dolaşan ihtiyar mahalleliler. Bence İstanbul'un asıl şairleri onlar. Adım başında titrek ayaklarıyla geçmiş zamanlarının peşinde dolaşan, onu üslupsuz apartman köşelerinde, iki yanı henüz boş asfalt üzerinde, eski ahbap çocuklarının çehresinde beyhude yer arayan ve bulamadıkları için şaşkın şaşkın dört yana bakınan bu kervan artığı biçarelerdir. Bugünün mahallesi artık eskiden olduğu gibi her uzvu birbirine bağlı yaşayan topluluk değildir. Sadece belediye teşkilatının bir cüzü olarak mevcuttur. Zaten mahallenin yerini yavaş yavaş alt kattaki üsttekinden habersiz, ölümüne dirimine kayıtsız, küçük bir Babil gibi her penceresinden ayrı bir radyo merkezinin namesi taşan apartman aldı. Şehirde yeni çıkan türküleri çocukların macunculardan öğrendiği asmalı tozlu sokaklarında kıymetler dünyasının her gün bir parçası kaybolan bir insanlığın tehlike sezmiş bir sürü insiyakı ile birbirine sokulup yaşadıkları eski İstanbul mahalleleri artık sadece bir hatıradır. İşin garibi, onlarla beraber toplu yaşamayı, toplu eğlenmeyi de kaybettik. Eski İstanbul'da, hatta benim çocukluğumda bile zengin fakir her sınıf beraberce eğlenirdi. Mehtap sefaları, kağıthane alemleri, Çamlıca gezintileri, Boğaz mesireleri şehrin adeta beraberce yaşamasını temin ederdi. Bu, eğlencesi kıt orta çağdan kalma bir itiyattı. Bununla beraber son zamana kadar müşterek zevkin yardımıyla sürüp gelmişti. Bir yandan iktisadi şartların değişmesi, öbür yandan bu zevkin kalmaması, dışarıdan gelen bir yığın yeni modanın ve hasretin her gün bizi birbirimizden biraz daha ayırması, eskiye karşı duyulan haklı haksız bir yığın tepki, İstanbul'u bütün halkının beraberce eğlendiği bir şehir olmaktan çıkardı. Mehtap alemlerini yapacak eski servetler kalmadı. Kağıthaneyi çoktan bayağı bulmaya başlamıştık. Çamlıca'nın yerini Büyükada aldı ve pazar günlerine ait pikniklerde şehre ve eğlenme tarzına herkesin malı olan pek az şey ilave ediyor. Sinemanın zevkimizi dışarıdan idare ettiği devirde yaşıyoruz. Karanlıkta toplanıyoruz. Honolulu'da mehtaplı gecede güzel çamaşırcı kızına fevkalade zeki, cüretle ve fedakar demir kralının oğlunun söylediği gitarlı şarkıları, ertesi sabah Boğaz kıyılarında mağaza çıraklarının ıslığından dinleyeceğimiz gülünç ulumaları dinliyor, kadının tuvaletine, erkeğin perendelerine, hülasa bir yığın ahmaklığa hayran oluyoruz. Şurası muhakkak ki yeni, verimli bir iş hayatı şehre hususi şehresini iade edinceye kadar, hayatımıza yaratıcı olacağımız güne kadar İstanbul halkı tek başına eğlenecektir. Bugün hayatımızın bir tarafı tiyatro gardıroplarına benziyor. Hamlet'in siyah elbisesini, Ophelia'nın süslerini, Kral Lear'ın sakalını tek başına görmekten daha hazin pek az şey vardır. Böylesi bir tecrübeye ancak bütünlüğü sayesinde bu terkibin yokluğunu aratmayan büyük eserler dayanabilir. Bu ziyafet artıklarından belki en hazinine geçen bayram rastladım. Fatih'ten Beyoğlu'na acele bir iş için geçiyordum. Yeni açılan caddede Bozdoğan kemerinin altında otomobil birden durakladı. Meğer bir bayram arabasına rastlamışız. İlk önce tanıyamadım. Son derece zayıf, bütün anatomisi meydanda, böyle olduğu için belki de bana bitmez tükenmez denecek kadar uzun görünen bir atın güçlükle çektiği tahta bir yük arabasında kırmızı, yeşil, pembe, turuncu, gök mavisi entariler giymiş 8-10 kız çocuğu acayip bir tango havası tutturmuşlar, kınalı ellerini çırparak bayram yapıyorlardı. Tümbüli havada daha çiğ görünen alaca kıyafetleri, arabalarının cilasız tahtası, atlarının bitmez tükenmez bir uzunlukta bir lokomotif karikatürüne benzeyen ve bütün adaleleri meydanda çalışan yapısıyla kıvamsız şarkıları, isteksiz neşeleriyle daha ziyade bir hortlak hikayesinden çıkmışa benziyordu. İçime biraz dikkatle bakarsam dağılıp toz olacak kadar eski, ölü bir şeyle karşılaştım zannı çöktü. Yol boyunca bu arabalardan birkaçına daha rastladım. fakat tecrübenin tekrarlanması beni onlara bir türlü alıştıramadı. Hatta bayramın cemiyetimiz içinde gerçek bir yeri kalmamış olması da beni avutamadı. Eski İstanbul bayramları çok başka türlüydü. Bayram sabahı güneş bile başka türlü, adeta ruhani doğardı. Çünkü eski hayatımızda takvim semavi bir şeydi. Şehir daha birkaç gün önceden bayrama hazırlanırdı. Eğer gelen şeker bayramıysa bu sadece bayram yerlerinin hazırlanmasından ibaret kalır, Ramazan'ın hususi hayatı, şenlikleri birdenbire bayrama çevrilirdi.
Ayrım sonu.